Ayrım 25, sayfa 274. 10. McDonald'laştırılmış toplumda yaşamak için pratik bir rehber. Giderek McDonald'laştırılan bir dünyayla nasıl başa çıkılabilir? Bu sorunun yanıtı hiç değilse hemen kısmen McDonald'laştırmaya karşı tavırlara bağlıdır. A. Kafes kadifeden mi yapılmış yoksa lastik ya da demirden mi? Demir kafes imgesi bir soğukluk, sertlik, büyük rahatsızlık duygusu verir. Ne var ki birçok insan geleceği McDonald'laştırmanın kadife kafesi olarak görmektedir. McDonald'laştırmanın onları istikrarlı bir şekilde kuşattığını kabul edebilseler de bunu çok rahat bir şey olarak görürler. McDonald'laştırılmış dünyayı severler, hatta özlerler ve sürekli büyümesini, çoğalmasını iyi karşılarlar. Bu kesinlikle tercih edilir bir tutumdur. Yalnızca McDonald'laştırılmış toplumlarda yaşamış ve McDonald'laştırılmış dünyanın ortaya çıkmasından sonra dünyaya gelmiş olanlar bunu özellikle kolayca benimserler. Bildikleri tek dünya, McDonald'laştırılmış dünya, onların lezzet ve kalite standartlarını temsil eder. Giderek akılcılaştırılan dünyadan daha iyi bir şey düşünemezler. Birçok seçim ve seçeneği olmayan bir dünyayı tercih ederler. Yaşamlarının birçok yanının öngörülebilir olmasından hoşlanırlar. İçinde insanlarla, hatta insan olmayan otomatlarla ilişki kurdukları kişiliksizleşmiş bir dünyada rahat ederler. Hiç değilse dünyanın McDonald'laştırılmış kısımlarında insanlarla temastan kaçınırlar. Nüfusun gün geçtikçe büyüyen bir kesimi temsil eden bu tür insanlara göre McDonald'laştırma bir tehdit değil, nirvanadır. Başka birçok insana göre ise McDonald'laştırma parmaklıkları kaçış için yeterli araçlar verecek derecede esnetilebilen lastik bir kafestir. Bu tür insanlar McDonald'laştırmanın birçok özelliğinden hoşlanmaz ama bazılarını da çok çekici bulur. Kendilerini kadife bir kafes içinde görenler gibi bunlar da McDonald'laştırılmış sistem ve hizmetlerin verimlilik, hız, öngörülebilirlik ve kişisellikten uzaklaşmadığından hoşlanabilir. Bu tür insanlar çok meşgul oldukları için yemeği ya da başka bir McDonald'laştırılmış hizmeti verimli yoldan elde etmeyi tercih edebilir. Ne var ki McDonald'laştırmanın bedellerini de kavrarlar ve bu yüzden mümkün olduğunca ondan kaçmaya çalışırlar. McDonald'laştırmanın verimlilikleri ondan kaçma yeteneklerini çoğaltabilir bile. Yani hızlı bir yemek yemek onlara başka, akılcılaştırılmamış faaliyetler için zaman tanıyabilir. Bunlar hafta sonları ve tatillerde eski tarz kamp kurmaya giden tiplerdir. Dağcılık, mağaracılık, balıkçılık, avcılık, şık aletler olmadan antika merakı ve müze gezme, geleneksel restoranlar, hanlar ve yarım pansiyonla servisler arama. Bu tür insanlar telesekreterlerine "Üzgünüm, evde yokum, sinyal sesini duyunca kalbimi kırma" gibi yaratıcı mesajlar bırakmaya çalışırlar. Bu tür kişiler ekmek pişirmeye, yemeği her şeyle hazırlamaya devam ederler. Ekmek pişirmeye bayılan bir kişi, ekmek pişirme hobisi insanı yaşama, yiyeceğin ötesine geçen nedenlerle bağlıyor. Bu bir deney ve süreç. Karşılığını veren bir şey. "Örgü de örmem gerek" demiştim. Başka biri de "Bunda sihirli bir yan var değil mi?" diye soruyordu. Ne var ki lastikten yapılmış gibi görünseler de parmaklıklar gene vardır. Örneğin önceden kaydedilmiş, mizahi mesajlar satan bir şirket ortaya çıkarak yaratıcı telesekreter mesajları tercih edenler için kaçış yolunu akılcılaştırmıştır. Böylece insanlar artık Humphrey Bogart'ın sesinin yer aldığı bir kaset alabilir. Dünyadaki bütün telesekreterler içinde bundan başkasını arayamazsınız. Aynı şekilde birçok insan için de evde ekmek pişirme işi, ekmek makinelerinin kullanımını indirgenmiştir. Bu makineler çok güzel ekmek yapmamasına rağmen ekmeği yağlamasının dışında her şeyi yapar. Üçüncü tip insan, McDonald'laştırılmış kafesin demirden yapıldığına inanır. Bu tür bir insan süreçten derinden etkilenir ve çok az akış yolu görür. İkinci tipte insanın tersine bu insanlar kaçış yollarının çok geçmeden McDonald'laştırmanın tuzağına düşecek geçici rahatlamalardan başka bir şey sağlamadığını düşünür. Max Weber ise ile benim karanlık ve kötümser bakış açımızı paylaşırlar. Geleceği kutuplardaki karanlık ve soğuk gece olarak görürler. Bunlar McDonald'laştırmanın en keskin eleştirmenleri ve modern toplumda kendilerine gitgide daha az yer kaldığını düşünenlerdir. Son bölümde bu üç tip insanı tanıttıktan sonra McDonald'laştırılmış bir dünyada her birine davranış tarzları önerilecek. Farklı tiplerin farklı davranışları seçeceği açıktır. Birinci tipte insanlar sık sık fast food restoranlarına ve toplumun diğer kesimlerindeki benzerlerine gitmekten, yeni henüz akılcılaştırılmamış alanları McDonald'laştırmaya aktif olarak çalışmaktan başka bir şey yapmayacaktır. Üçüncü tipin aşırıları ise McDonald'laştırılmış toplumda kökten bir dönüşüm için çalışmak isteyebilir. Bunun içine McDonald'laştırma öncesi dünyaya dönüş ya da altın kemerlerin çökmesiyle oluşmuş enkazın arkasından yükselen yeni bir McDonald'laştırılmamış dünya yaratma çabaları da girebilir. Bu bölümde McDonald'laştırılmış toplumun ne pasif biçimde benimsenmesi ne de fırlatılıp atılması savunulmaktadır. Esas olarak McDonald'laştırmadan tam anlamıyla mutlu olmayan ve kendilerine daha az akılcılaştırılmış bir yaşam yaratmaya çalışan ikinci ve üçüncü tiptekileri hedef almaktadır. Bu bölüme McDonald'laştırılmış sistemleri değiştirmeye ve olumsuz etkilerini sınırlamaya yönelik çoğunlukla başarılı çabaları sunmakla başlıyorum. Bu çabalar McDonald'laştırılmış sistemlerin biraz daha katlanılabilir olmasına yardımcı olur. İkinci olarak McDonald'laştırılmamış kurumlar yaratmayı hedefleyen bazı çabaları ele alacağım. Üçüncü olarak da insanların kendilerine akılcılaştırılmamış sığınaklar yaratmasının daha bireysel birkaç örneğini vereceğim. Son olarak ise McDonald'laştırılmış bir toplumda yaşamak için yapılması ve yapılmaması gereken bir dizi şeyi ele alacağım. B. McDonald'laştırılmış kurumları değiştirmek, çok full anatsın akıbetinden kaçınmak. McDonald'laştırmaya karşı çıkanların benimseyebileceği bir davranış da akıl dışılıklarını azaltmak ya da yok etmek üzere McDonald'laştırılmış kurumlara baskı uygulamaktır. Gerçekten de McDonald'laştırılmış kurumlara baskı uygulandığında bu sistemler en kötü aşırılıklarından bazısını sınırlayarak karşılık vermişlerdir. Bununla birlikte McDonald'laştırılmış örgütlenmeler ancak çok büyük bir dış baskı olduğunda tepki verir. Üstelik bu tepkiler kesinlikle sınırlıdır. Çünkü McDonald'laştırılmış örgütlenmeler onları bu kadar başarılı kılan temel ilkeleri yok etme sınırına kadar ileri gidebilirler ancak. Dolayısıyla McDonald'laştırılmış sistemlerden temelde güçlü bir dış baskıya tepki olarak ancak küçük değişiklikler ve reformlar beklenebilir. Fast food restoranları. Fast food restoranlarının geniş kabul görmesine karşın birçok insan bu restoranlara çeşitli nedenlerle saldırmıştır. Birkaç topluluk fast food restoranlarının istilasına, dev tabela ve yapılarına, trafiğe, gürültüye ve fast food restoranlarına gelen bazı müşterilerin serseri yapısına bazen başarıyla karşı koymuştur. En genel ifadeyle fast food restoranlarının temsil ettiği akıl dışılıklara ve geleneklere yönelik saldırılara karşı mücadele etmişlerdir. Dolayısıyla fast food zincirleri için hayli çekici topluluklar vardır. Örneğin Florida'daki Sanibel Island. Buralarda varsa bile çok az fast food restoranı bulunur. Michigan'daki bir tatil köyü olan Saugatuck, McDonald's işletmesinin Idarets adlı eski bir kafenin yerini satın alma girişimine karşı mücadele etti. Orada oturan bir iş adamı, insanlar McDonald's restoranlarını her yerde görebilir. Fast food için Saugatuck'a gelmezler dedi. Köydeki bir hanın sahibi, köyün aslında daha büyük bir akılcılaştırma sürecine karşı koyduğunu anlamışa benziyordu. Biz Howard Johnson's, McDonald's dünyanın alışveriş merkezlerine karşı mücadele ediyoruz. Bir alışveriş merkezine gittiğinizde hangi ülkede olduğunuzu bilemezsiniz. Biz bundan uzağız. Amerika dışında mücadele çoğunlukla daha da büyük oldu. Örneğin İtalya'da ilk McDonald's restoranın açılması binlerce insanın katıldığı büyük protestolara yol açtı. İtalyan McDonald's, Roma'da görülmeye değer Pizza di Spagna'nın yakınında ünlü tasarımcı Valentino'nun merkezinin bitişiğinde açıldı. Bir Romalı politikacı, McDonald's restoranının antik Roma sokaklarındaki değersizleşmenin baş nedeni olduğunu iddia etti. Son günlerde Polonya'daki Krakow'un orta çağdan kalma ana pazar yerinde bir McDonald's açılması bir eleştirmenin şunları söylemesine yol açtı. Bu şirketin faaliyetleri kitlesel sanayi uygarlığının ve yüzeysel kozmopolit bir yaşam tarzının simgesidir. Burada birçok tarihi olay yaşandı. McDonald's bu çok değerli kent alanında kültürel değersizleşmenin başlangıcı olacak. Bu tür protesto ve eleştirilere karşılık olarak ve bunları gelecekte önlemek amacıyla McDonald's içinde bulunduğu ülkeye ve topluluğa daha uygun restoranlar açıyor. Örneğin Miami'deki Little Havana'da bulunan McDonald's İspanyol tarzı çatıya sahip ve daha çok bir hacienda'ya benziyor. Maine Freeport'taki ise eski bir New England hanını andırıyor. 1991'de açılan 12. restoran Long Island'da 1860'lardan kalma restore edilmiş beyaz bir kolonyal evde bulunuyor. Restoranın içinde 1920'lerin havası var. McDonald's Polonya bölümü yöneticisi 14. yüzyıldan kalma yıkılmakta olan bir binayı alarak doğal güzelliğine kavuşturduk demişti. McDonald's çeşitli eleştirilerin karşısında sessiz kalıp fiziksel simge ve yapılarını değiştirmiş olsa da bazı topluluklar McDonald's restoranlarını içlerine hiç sokmamayı başardılar. Aynı şekilde küçük topluluklar Walmart mağazalarını içlerine sokmama konusunda genellikle başarısız oldular. Oysa Walmart mağazaları çoğunlukla girdikleri yerin yerel işlerini bozuyor, çok az görülen ayrılma durumunda ise toplulukları incitiyor. Walmart'a ek olarak diğer McDonald'laştırılmış işlerde benzer direnişlerle karşılaştı. Örneğin son günlerde San Francisco'da Blockbuster, bölgedeki iş çevresinden gelen muhalefetle karşılaşarak hiç değilse bir süreliğine yeni yerinin açılışını durdurdu. Bölgedeki bir video dükkanı sahibi, Blockbuster küçük dükkanları yok etmek için yağmacı yöntemler kullanıyor. Blockbuster gelirse ondan sonra da McDonald's, Boston Chicken ve Sizzler gelir ve çevreye güle güle demek zorunda kalırız diyordu. 7. bölümde de gördüğünüz gibi fast food restoranları beslenme uzmanlarının sayısız eleştirisinin sonucunda menülerini değiştirmeye de başladı. Johnny Carson bile bunu kavrayarak McDonald's burgerine McBurger, McDamar tıkayıcı adını taktı. Şimdiye kadar görülen en ünlü ve en belirgin fast food eleştirisi ise Phil Schukoloff ve kar amacı gütmeyen kurumu Ulusal Kalp Kurtarıcılar Derneği'nden geldi. Örneğin Schukoloff 1990'da New York Times'a ve diğer 22 önemli gazeteye "Amerika'yı zehirliyorlar" başlıklı tam sayfa ilanlar verdi. İlanda yüksek yağ ve kolesterollü yiyecekler sattığı için McDonald's adı öne çıkıyordu. Schukoloff 1988'de ilk kez bu tür ilanlar vermeye başladığında McDonald's bu ilanları saygısız, yanlış yönlendirici, en kötüsünden duygusallık olarak nitelemişti. Ama Schukoloff ısrar etti ve Temmuz 1990'da McDonald's hamburgerlerinin hala çok yağlı, patates kızartmalarının da hala domuz yağında kızartılıyor başlıklı ilanlar verdi. İnsanların fast food restoranlarına daha az gittiğini gösteren araştırmalarla birlikte McDonald's ve diğer restoran zincirleri boyun eğmek zorunda kaldı. Temmuz 1991'in sonunda Burger King, Wendy's ve McDonald's patatesleri kızartmak için bitkisel yağlar kullanacaklarını açıkladılar. Schukoloff, "Bundan daha mutlu olamazdım. Milyonlarca kiloluk doymuş yağ artık Amerikan halkının damarlarını tıkamayacak," dedi. Ne var ki son araştırmalar bitkisel yağda kızartılan patateslerinde domuz yağında kızartılanlar kadar damar tıkanmasına yol açtığını göstermiştir. McDonald's bu eleştirileri daha fazla tepki vermeye başladı. İnsanlar artık gelecek ürünlerde daha az yağ, tuz ve şeker bulacak elbette. 1990'ın sonunda McDonald's Lean Deluxe Burger'i çıkardı. Quarter Pounder'ın 20 gram yağ ve 410 kalorisine karşılık Lean Deluxe Burger'de 10 gram yağ ve 310 kalori bulunuyor. Hala diyet yiyeceğinden uzak olmasına karşın Lean Deluxe, McDonald's'ın bu konudaki tavrını yansıtıyor. 1991'de McDonald's daha da ileriye giderek %9 oranında yağ, birçok beslenme uzmanı bunu gene de yüksek bir yağ oranı olarak görüyor. Tipik bir McDonald's burgerinin yarısından daha az yağ içeren McLean Deluxe hamburgerini çıkardı. Diğer restoran zincirleri %25 gibi yüksek bir yağ oranı içeren hamburgerler satıyor. McDonald's bunu başarmak için McLean Deluxe'e bir yosun ekstresi olan karagin ilave etti. Karagin etteki suyu tutarak düşük yağ oranı nedeniyle fazla kuru olmasını önlüyor. Lezzetin azalmasına çare olarak da McDonald's karışıma doğal et tatları katıyor. Diğer restoran zincirleri düşük yağ propagandasının üzerine hemen atlamadı. Bir Hardee's sözcüsü su ve deniz ürünü hamburgeri satmayacağız dedi. Burger King 1990'ların başında bir süre kilo verdiricileri denedi. Ama çok geçmeden bu çabadan vazgeçti. Hiç değilse bazı ürünlerinde yağ ve kaloriden ötürü eleştirilen Taco Bell 1995'in başında yeni ürün çeşidi Border Lights'ı çıkardı. Bu yiyeceklerde normal ürünlerdekinin yarısı oranında yağ ve 5'te 1'i oranında kalori var. Bunu başarmak için Taco Bell daha ince et, az yağlı peynir ve yağsız ekşi krema kullanıyor. Bazı fast food zincirleri bu tür eleştirilere daha da fazla karşılık verdi. Örneğin West Coast'taki küçük bir Meksika lokantası zinciri olan Maquesmo Mouse, taze sağlıklı hızlı sloganını kullanıyor. Bu restoran kızartma yerine fırın, buğulama ya da ızgara yöntemiyle pişirilen az yağlı düşük kalorili yiyeceklerde uzman. Menüde her ürünün yanında besin değerleri yazıyor. Bir şirket yetkilisi burayı akıllı insanların fast food'u olarak tanımlıyor. McDonald's çevreye daha az zararlı paketler yaparak çevrecilerin tepkilerine karşılık verme belirtileri de gösteriyor. 1990'ın sonunda McDonald's hedefli polyester hamburger kutusunu kaldırdı. Kutu çevrecilerin tepkisini çekmişti çünkü üretimi genellikle kirlilik yaratıyor ve daha önemlisi kutular uzun yıllar boyu çöplüklerde ya da yolların kenarlarında kalıyordu. Bunların yerini dışı selofan benzeri bir maddeyle kaplanmış kağıt paketler aldı. 1991'de Hardee's paketlerinde geri kazanılmış polyester kullanılacağını açıkladı. Bir çevreci bu olumlu adımları atmalarına kamuoyunun baskısı neden oldu demişti. Gerçekten de toplulukların, beslenme uzmanlarının ve çevrecilerin şikayetlerine verdikleri tepkiler, fast food restoranlarının uyarlanma yeteneği büyük kurumlar olduğunu gösteriyor. Gerçi bu adaptasyonların hepsi de akılcılığın geniş sınırları içinde. Dolayısıyla örneğin yiyeceklerin kalitesizliği konusunda yapılabilecek çok az şey varmış gibi görünüyor. Bu durum, McDonald's işletmesinin Tennessee, Hartsville'deki eski zaman kafelerini örnek alarak açtığı Golden Arch kafede görülür. Burası gazozlu ürünler ve yanında iki çeşit sebze ile Salisbury biftekleri satmaktadır. Kafede geleneksel krom cam dekor, neon ışıkları, bar tabureleri, bölmeler ve 50'lerle 60'ların hit parçalarını çalan bir müzik kutusu da bulunur. McDonald's çok küçük kasabalarda da restoran açabilmek için kafelere dönüşlü ilgili deneyler yapıyor. Bunun ardındaki düşünce, küçük kasabalarda kafelerin ekonomik olarak ayakta kalma şansının fast food restoranlarına oranla daha yüksek olması. Bununla birlikte kafelerin açılması yiyeceklerin kalitesini yükseltmişe benzemiyor. Yemeğiniz gelene kadar buranın fast food sanayisi kökenli olduğunu anlayamazsınız. Neredeyse her şey işlenmişlik kokar. Son günlerde gittiğimde koyu turuncu ekmeklerinde bayat tatlı yayın balığı parçaları vardı. Püre fazla pişirilmiş ve yeniden yapılmış gibi biraz acı bir tattaydı. Domuz pirzolası mükemmel görünümlü, kare, kuru ve yumuşaktı. Üstünde ancak çatalla yiyebilirseniz tabii, kadar donmuş tuzlu bir sos vardı. Taze görünen kahvaltı bisküvisi dışında hamur ürünleri ağız ve lapa olmuştu. Muzlu puding adlı bir tatlı üstüne muz dilimleri koyulmuş olarak geldi. Muzlar olmasa yapay, özel olarak tatlandırılmış paket pudingin tadını alıyordunuz. Yalnızca kızarmış tavuk belirtildiği gibi gerçekti. Tavuğun yağlı, sert kabuğunu çıkarırsanız yenebilir bir yiyecek bulabiliyordunuz. Daha da önemlisi sade, iyi bir parça tavuğun şaşırtıcı görüntüsü gözlerinizin dolması için yeterlidir. İşte buna nostalji diyorlar. Yiyeceğin kalitesizliğine karşın kafe açılışından ancak birkaç ay sonra iş yapamaz hale geldi. Fast food restoranının uyum yeteneğinin diğer bir sınırlaması da basit ve kısa bir menü sunmak zorunda olmasıdır. McDonald's yıllarca menüyle deneyler yaptı. Hatta menüsünü genişletti ama ancak dar sınırlar içinde. Örneğin McDonald's bir keresinde iş hacmini arttırmak için geleneksel modelini örnek alarak örneğin Egg McMuffin sabahları çok çeşitli basit kahvaltı yiyecekleri verebileceğine karar verdi. Benzer bir genişletme ile menüye birkaç tatlı ekledi. Büyük Paris sırasında bir restoran işlerinin azaldığından yakınıyordu. Sonuçta ortaya Filet of Fish sandviçi çıktı ve McDonald's zincirine büyük bir başarıyla uyarlandı. Kızarmış tavuk işinin büyümesiyle karşı karşıya kalan McDonald's Chicken McNuggets'ı piyasaya çıkardı. Sağlıklı yiyecekler isteyen insanların şikayetleri sonucunda salata ardından havuç ve kereviz satmaya başladı. Yiyeceklerin sıkıcı tek düzeliğinden şikayet edenler için McRib sandviçi ve Breakfast Burrito gibi yiyeceklerle deneyler yaptı. Hatta McDonald's güney pazarlarında McGriddles'i test ediyor. Bazı McDonald's restoranları fırınlara yatırım yaparak pizza satmaya başladı. Menülerinin bugün de 1950'lerdeki kadar sınırlı olmamasına karşın artık birçok restoran 33 ürün satıyor. Çeşitlilik arayan müşteriler bunu McDonald's restoranlarında bulamaz. Restoranların fiziksel sınırlamaları ve işçilerin sınırlı becerileri fast food restoranının kısa ve basit ürünlerden oluşan bir menüden fazlasını sunmasını olanaksızlaştırıyor.